Allahu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu ssalati wa atammu at-taslim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Muhterem kardeşler, geçen hafta Hazreti Ömer'in hayatını biraz daha tanımaya çalışmıştık. İki ders şeklinde işlemeye çalışmıştım. Genel anlamda Hazreti Ömer'i kısa da olsa tanımaya çalışmıştık. Dediğim gibi aslen Hazreti Ömer'i iki dersle tanımak kesinlikle imkansızdır. Yani buna en azından 100 ders yapılacak ki o da yine kısmen tanınır, yine fazla tanınmaz. Yani en azından 100 ders gerekiyor. Çünkü Hazreti Ömer çok büyük bir şahsiyetti ve hayatının her bir alanından yani kendimize ders çıkaracağımız yönleri vardır. Fakat vaktin yani yetersiz olması sebebiyle çok kısa mecburen geçiyorum. Bugün inşallah çok kısa bir şekilde, çok özet bir şekilde Hazreti Osman'ı inşallah tanıtmaya çalışacağım. Dediğim gibi bu derslerde yani tanıtmak imkansız bir şeydir. Yani en azından bir 100 ders lazım ama İmkanlar tabii şu anda elverişli olmadığı için çok kısa mecbur geçmek zorundayız. Bazı yönlerini bu sahabelerin, bu büyük sahabelerin bazı yönlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Malumunuz Hazreti Ömer radıyallahu anhu şehit edildikten sonra Ebu Lu'la'l Mecusi adındaki o müşrik Mecusi olan kişi, Allah düşmanı kişi onu şehit ettikten sonra Hazreti Ömer tabii 6 kişiyi halifeliğe tayin etmişti ve aralarından seçilmesini şey yapmıştı, tavsiye etmişti. Ve Abdurrahman bin Avf yaptığı bazı çalışmalar neticesinde en son baktı ki ümmet genel anlamda Hazreti Osman'ı seçiyor. Tabii bu seçmiş olduğu, Hazreti Ömer'in seçmiş olduğu cennetle müjdelenmiş olan 6 sahabeden 4'ü tenezzül ettiler. Hilafeti biz istemiyoruz dediler. Tenezzül ettiler. En son mesele Hazreti Osman ile Hazreti Ali'de kaldı. Abdurrahman bin Avf da hakem oldu. İstişare heyetinden ve cennetle müjdelenmiş olan büyük sahabelerdendi. Ona bu iş tevdi edildi ve kendisi ev ev dolaştı, kabile kabile dolaştı. Müslümanları genel anlamda gezdi, Müslümanlarla görüştü. Ve en son baktı ki genel anlamda Müslümanlar neredeyse hepsi çok azı müstesna neredeyse hepsi Hazreti Osman'ı halife olarak yani seçilmesini istiyorlar, talep ediyorlar. Ve buna binaen de hilafeti Hazreti Osman'a vermiştir. Hazreti Osman'ın hilafetine geçmeden önce tabi nesebiyle ilgili olarak asıl ismi Osman bin Affan. Affan'ın oğlu Osman'dır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile nesebi buluşmaktadır. Yani dede yönünden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la aynı soydan gelmektedir. Tıpkı Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'in olduğu gibi. Ve kendisine Zünnureyn lakabı takılmıştır. Yani iki nur sahibi. Zünnureyn. Böyle bir lakap takılmıştır. Bunun sebebine gelince birincisi demişler şu olabilir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Rukayye kızını veriyor, evlendiriyor. Böyle bir şerefe nail oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızıyla evleniyor. O kızı vefat ettikten sonra akabinde Ümmü Kulsum. Ümmü Gülsüm diye hani bilinir fakat Arapçası Ümmü Kulsum. Fe'ile. Onunla evlendiriyor Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir şerefe nail oluyor. Düşünün ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi o büyük peygamberin iki kızıyla evlenme şerefine nail oluyor. Ve ulema diyorlar ki bütün peygamberlerin hayatında böyle bir şey yoktur. Hazreti Adem'den kıyamete kadar böyle bir şey de olmayacaktır. Kimseye bir peygamberin iki kızını alma şeyi nasibi olmamıştır. Bu nasip Hazreti Osman'a nasip olmuştur. Böyle bir şerefe nail olmuştur. Hatta bir rivayette Ümmü Gülsüm de vefat edince Aleyhisselatü Vesselam vallahi üçüncü bir kızım da olmuş olsaydı yani evliliğe müsait onu sana verirdim, evlendirirdim. Demiştir. Bu da gösteriyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çok sever ve ona çok değer verirmiş. İkinci bir açıklama da şöyledir. Diyorlar ki Hazreti Osman yani siretine bakıldığı zaman İslam'a girdiğinden beri Kur'an'a bağlılığı ön plana çıkıyor. Çok muazzam bir derecede Kur'an'a bağlılığı vardı. Gecesini gündüzünü Kur'an ile mamur ederdi. Ve özellikle geceleri teheccüd namazı kılar, Kur'an-ı Kerim'i sürekli okurmuş. Uzun uzun kıyamlarda dururmuş. Gecelerini Kur'an ve kıyam ile geçirdiği için, tabi Kur'an bir nurdur, kıyam da bir nurdur. Allah için kıyama durmak, yani namaz kılmak iki nur olunca da bundan dolayı ona Zunnureyn denmiştir. İki nur sahibi diye lakap takılmıştır. Tabi cahiliyedeki hayatı daha İslam gelmeden önceki hayatında çok güzel sıfatlara sahip olan bir şahsiyettir. Cahiliyesinde putlara tapmamıştır, içki içmemiştir. Cahiliyetin yapmış olduğu pis olan şeylere bulaşmamıştır. Mesela zina etmemiştir, serserilerle takılmamıştır, avretini açmamıştır, yalan söylememiştir. Yani güzel sıfatlarla muttasıf olan bir şahsiyetti, çok hayalı bir şahsiyetti aynı zamanda. Hayasıyla meşhur olan, bilinen, cömertliğiyle bilinen, aynı zamanda çok da cömertti Hazreti Osman. Ve cahiliyede müşrikler tarafından sevilen bir şahsiyetti. Çünkü tatlı dilli, yumuşak huylu, çok cömert, çok güzel sıfatlara haizdi. İslam geldikten sonra Hazreti Ebubekir tabii davet ediyor onu. Davet eder etmez o temiz sıfatı, o temiz yapısı sebebiyle de İslam'a hiç tereddüt etmeden direkt girmiştir. Ve İslam'a giren dördüncü şahsiyet olarak addedilir. Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir. İlk İslam'a giren şahsiyetler dördüncü olarak da Hazreti Osman'a nasip olmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 5 yaş küçüktür. Evet, ilk İslam'a girmiş olan şahsiyetlerindendir. Ve cennetle müjdelenmiş olan, daha dünyadayken vefat etmeden önce cennetle müjdelenmiş olan 10 sahabeden önemli bir sahabedir. Habeşistan hicreti olduğu zaman Habeşistan'a hicret ediyor. Çünkü Mekke'de eziyet var, Müslümanlara baskı var. Ve ailesiyle beraber Habeşistan'a hicret ediyor. Daha sonra onlara haber geliyor. Mekke'de durumlar düzeldi. Şu anda artık Müslümanların sıkıntısı ortadan kalktı. Bazı sahabeler geri dönüyorlar. Bakıyorlar ki bu haberler yalan. Onlardan birisi de Hazreti Osman. Sonra Medine hicreti olunca da Medine'ye ne yapıyor? Hicret ediyor. Böylece de iki hicrete de nail olmuş oluyor. Yani iki hicret sevabına da kavuşmuş oluyor. Tabi İslam'a girdikten sonra hayatını tamamıyla Kur'an-ı Kerim ile tanzim eden bir şahsiyet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i çok seven, sürekli okuyan, sürekli müzakeresini yapan bir şahsiyet. Ve ona göre de Kur'an'ın terbiyesiyle terbiyelenen, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan bir şahsiyet. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmayan, neredeyse gölgesi gibi sürekli Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bulunmuştur. Nereye gitse, nereye gelse, nasıl, nerede yaşasa onunla beraber sürekli bulunmuştur. Tabi bu bulunmanın yani faydası da neydi o sahabeler için? Özellikle mesela büyük sahabeler fakih olmuşlar. Yani dinde alim olmuşlar, önder olmuşlar. İslam onların ahlakında çok daha tesirli olmuştur. Ve onların mertebesi daha yüksek olmuştur. Bunun sebebi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sürekli terbiyesinde yetişmişler. Düşünün ki yani peygamberlik geldikten ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edene kadar, yani 40 yaşından 63 yaşına kadar 23 sene boyunca Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmayan bir kimse, sürekli onun yanında olan, talebeliğini yapan bir kimse nasıl bir mertebeye gelir? Bir alimin bile, hani büyük bir alimi tefekkür edin, düşünün ki İmam Şafii'nin yanında bir talebe var, 23 sene boyunca ondan ilim alıyor. Onunla beraber hareket ediyor. O talebe ne kadar büyük bir alim olacaksa, işte bu sahabeler de böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olduklarından dolayı ne yapmışlardır? Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından tamamıyla istifade etmişler. İlminden, ahlakından, hayatından, tavırlarından, meseleleri çözmesi, yani İslam nasıl sergiliyorsa Aleyhisselatü Vesselam hayatına artık yansımışsa o sahabelerin de artık hayatlarına ne yapıyordu? Yansıyordu. Hazreti Osman da onlardan birisiydi. Evet. Bütün savaşlara katılmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın girmiş olduğu bütün savaşlara katılmıştır. Ancak bir savaşa katılmamıştır. O da Bedir Savaşı'na nasip olmamıştır. Sebebi ise normalde Bedir Savaşı'na sahabeler çıkarken kendisi de hazırlanıp çıkıyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır sen kal diyor. Çünkü Ümmü Kulsum Rukayya radıyallahu anha hasta olduğundan dolayı onun yanında dur diyor. Başında dur. Tedavi işlerinde, onun bakımı işlerinde sen ona yardımcı ol diyor. Ona izin vermiyor. Hazreti Osman o sebeple kalıyor. Savaşa çıkamıyor. Zaten o hastalıkta da vefat ediyor. Onun hanımı Rukayya, Hazreti Resulullah'ın kızı radıyallahu anha, bu hastalığında da vefat ediyor. Aleyhisselatü vesselam savaştayken kızı vefat ediyor. Yani babasını göremiyor. Ve Aleyhisselatü vesselam o savaştan elde edilmiş olan ganimetlerden ona da bir pay veriyor. Sanki savaşa katılmış gibi. Çünkü niyeti vardı, hareket etti ama Aleyhisselatü vesselamın emriyle ne yapmıştır? Geri kalmıştır. Bütün savaşlara katılmıştır. Uhud savaşında şöyle bir kıssası vardır. Tabi bunu Şiiler suistimal ederler. Onların eline bir koz geçmiş gibi bu yönden Hazreti Osman'a çokça saldırırlar. Haşa derler ki Osman korkak bir şahsiyetti. Savaştan kaçan bir şahsiyetti haşa. Bu yönüyle özellikle bu yönden ona saldırmaya çalışıyorlar. Mesele de şudur. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda münafıklar ayrıldılar o savaştan. 1000 kişilik bir ordudan neredeyse 350 kişi, ordunun üçte biri ayrıldı münafıklar. Daha savaşa çıkılmadan önce ayrıldılar. Karşı tarafta 3000 kişi var, Müslümanların sayısı 700'e düştü. Sonra savaşa girildi. Savaş ilk etapta kazanılmıştı. Fakat okçuların, herkes biliyor takriben bu kıssayı, okçuların yerlerini terk etmeleri sebebiyle Müslümanlar galip iken mağlup duruma düştüler. Halid ibn-i Velid o zaman müşrik tabi bir seriye alıyor, atlıları arka taraftan saldırıya geçiyor. Müşrikler de cesaretlerini topluyorlar ve onlar da saldırıya geçince Müslümanlar iki ordu arasında kalıyorlar. Okçuların o yapmış oldukları o büyük hata sebebiyle Müslümanlar çok kötü bir duruma düşüyorlar. Ve orada baya bir Müslüman şehit düşüyor. Hatta Mus'ab bin Ömer şehit edilince de müşriklerden biri çığlık atıyor. Muhammed'i öldürdüm diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve sahabenin bir kısmı da öyle zannediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şehit düştü. Tabi onlar için çok ağır bir durumdu. Basit bir olay değildi yani. Böyle olunca bu sefer o savaşan Müslümanlar üç gruba ayrıldılar. Bir grup işte biz hezimete uğradık bundan sonra artık tükeneceğiz. Nasıl olsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da vefat etti. Yani biz kaybettik, bitti bu iş. Bunlar ne yaptılar? Çekildiler bu savaştan. Ve Medine'ye gidip sığındılar. Hani en azından Medine yurdumuza sığınalım, tamamıyla bitmeyelim. Oradan kendimizi müdafaa edelim. Şeklinde yani öyle düşündüler. Ve İslam'a göre de ordu Müslümanların iki katından fazla olursa da onların karşısında kişi çekilecek olursa günahkar olmaz. Ama en fazla iki kat olursa tabi ayetler ilk indiği zaman bir Müslümana 10 kişi karşısında sebat etmesi emrediliyordu. İslam'ın ilk dönemindeydi. Daha sonra Allah-u Teala Müslümanların zaafını görünce bu sefer 2 kişi karşısında sebat etmesi emrediliyordu. 2 kişiye kadar firar edemez. Ama 2 kişiden fazla olursa firar edebilir, Allah katında günahkar olmaz. Ama 1 kişi ve 2 kişi olacak olursa, firar edecek olursa büyük günah kazanmış olacaktır. Burada da tabi müşrik ordusu Müslümanların 2 kısmın yani 2 katından daha fazla, 3 katından bile 7, 14, 21, 28, 4 katını ne yapıyor? Geçiyor. Ve bunlar Medine'ye tabi şey yapıyorlar, çekiliyorlar bir kısmı. Bir kısmı şaşkına uğrayıp ne yapacağız diye duruyorlar. Şaşkın şaşkın böyle duruyorlar. Bir kısmı ise savaşıyor ve yavaş yavaş dağa çekiliyorlar. Derken savaş bu şekilde bitiyor. Bayağı bir sahabenin şehit düşmesi ve yaralanmasıyla daha sonra biliniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şehit olmamıştır. Tabi böyle bir durum yaşandı. Tabi bütün Müslümanlar için üzücü bir olaydı. İşte bu Medine'ye çekilen bir nevi kaçan diyebiliriz. Yani hani bazı sebeplerden dolayı çekilen Müslümanlar arasında da Hazreti Osman var. Ve dediğim gibi durum bundan ibaret. Yani artık en azından oraya çekilelim, oradan kendimizi müdafaa edelim. yoksa Müslümanların yani tükenmesi yok olması meselesidir diye düşünerekten çekilenlerdendir. Ve Allahu Teala tabi ayet indiriyor ve hata yaptıklarını beyan ediyor ve affettiğini de beyan ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ O iki grup karşılaştığı zaman, iki yani savaş için karşılaşmış iki ordu karşı karşıya geldiği zaman, o yüz çeviren kimselere gelince, yani Medine'ye çekilen kimseler gelince, اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا Yapmış oldukları o amelden dolayı şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Yani savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini, tavsiyesini dinlememeleri sebebiyle, orada bir isyan oldu ve isyan sebebiyle de ne oldu? Allah-u Teala onları bir nevi ceza verdi. Resulullah'a itaat etmedikleri için. Başka bir tefsirde de kişinin yapmış olduğu günah, selefin dediği gibi başka bir günaha düşmesine sebep olur. Yapmış olduğu bir hasene, bir sevap başka bir sevabı işlemesine sebep olur. Yani günah günahı çeker, sevap sevabı çeker. Yani sizin daha önce yapmış olduğunuz hatalar, günahlar sebebiyle de başınıza bu geldi. Siz tuttunuz o yani zor dönemde ne yaptınız? Savaştan ayrıldınız. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Ama muhakkak ki Allah-u Teala onları affetmiştir. Burada Allah-u Teala onların sıdıklarını, doğruluklarını, imanlarını bildiği için bu hatalarını da ne yapmıştır? Affetmiştir. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ Allah-u Teala çok bağışlayan ve çok affedendir, merhamet edendir. Ayetini indiriyor. O hataya düşmüş olan kimselerin de affedildiğini Allah-u Teala beyan ediyor. Tabi bu beyandan sonra halen birileri çıkıp da Hazreti Osman'ı işte savaştan kaçtı, haşa korkaktı, ihanet etti, bilmem neydi şeklinde. Yani vasfetmesi tamamıyla onun kalbinin hastalığını, pisliğini ortaya çıkarıyor. Onun kinini ve nefretini yani sahabeye karşı olan kin ve nefretini ortaya döküyor. Burada da Şialar kinli ve nefretli oldukları için ne yapmışlardır? Bunu ellerine bir koz olarak alıp sürekli buradan da saldırmışlar. Bunun açıklamasını da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Tabii gelecek onun şecaatiyle ilgili. Evet, bütün savaşlara katılmıştır. Rıdvan Beyati olduğu zaman yani Hudeybiye Anlaşması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlarla beraber Umre'ye gitmiştir ama müşrikler onları engellemişler. Mekke'ye sokmamışlar. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir elçi göndermiştir. Resulullah adına gidip konuşacak Mekkeli müşriklerle. Tabi bir elçinin seçilip gönderilmesi çok tehlikeli bir durum. Çünkü arada büyük bir düşmanlık var, bir adavet var. İki taraf birbirlerinden öldürmüşler, savaşmışlar. Yani bir elçinin gönderilmesi gerekirse belki öldürülmesi anlamına gelir. Hazreti Osman kabul etmiştir. Ya Resulullah ben giderim demiş. Hazreti Osman'ı göndermiştir. Yani korkak olmuş olsaydı böyle bir şey kabul etmezdi. Ve hatta oraya gidip görüşmede bulununca da haberi geliyor Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam gönderdiğin elçi yani Hazreti Osman'ı öldürdüler. Böyle bir haber gelince aleyhissalatü vesselamın çok ağrına geliyor ve sahabeyi topluyor ve diyor ki savaşa var mısınız diyor. Bunlarla savaşacağız. Eğer ki Hazreti Osman'ı öldürmüşlerse ölümüne bana beyat eder misiniz? Bir rivayette sabretmeye, bir rivayette düşmanın karşısından çekilmemeye. Yani ya zafer kazanacağız ya da öleceğiz. Böyle bir şeye beyat eder misiniz? Birinci rivayette de ölümüne, yani ölümüne beyat eder misiniz? 1400 sahabe, umreye giden 1400 sahabe evet ya Resulullah deyip teker teker gelip beyat ediyorlar. Sadece bir münafık, bir kişi beyat etmiyor, o da münafık olduğu için beyat etmiyor. Geri kalan bütün sahabeler beyat ediyorlar. Ölümüne evet biz gidip savaşacağız. Eğer Hazreti Osman'ı öldürmüşlerse. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer ki Osman yaşıyorsa, ölmemişse ben onun yerine beyat ediyorum diyor. Sağ elini sol elinin üzerine koyuyor ve aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman yerine beyat ediyor. Düşünün ona vermiş olduğu değer böyle bir değer. Daha sonra yalan olduğu ortaya çıkıyor ve böyle bir savaş gerçekleşmiyor. Ve tabi bu beyata katılmış olan kimselerden de Allah razı olmuştur. Ayette de beyan ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيُعُونَكَ اِنَّمَا يُبَيُعُونَ اللّٰهِ O sana beyat edenler Allah'a beyat etmiş olurlar. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Allah'ın eli onların eli üstündedir. Yani onları destekler, onları ne yapar? Kabul etmiştir. Şeklinde ve başka ayetler tabi cennetle yani müjdelendiğini anlatan ayetler var. Bu ayetle de gerek o sahabeler ve gerek Hazreti Osman'ın Allah katında razı olunmuş olan sahabelerden, cennetle müjdelenmiş olan sahabelerden olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Bütün bunlar tabii Şialara, Hazreti Osman'ı sevmeyen kimselere de büyük reddiyelerdir. Tebük Savaşı olduğu zaman, tabii Tebük Savaşı Rumlarla yapılacak olan bir savaştı. Mesafe çok uzak, çok sıcak bir döneme gelmiş. Çok kıtlık var Medine'de. İhtiyaç çok büyük. Ve yavaş yavaş daha semerelerin neredeyse olgunlaşma dönemi. Yani biraz daha kalınsa semereler olgunlaşacak, toplanacak. O zaman maddi yönde rahatlayacaklar. Ama şu anda büyük bir sıkıntı var. O zamana dek geliyor o savaş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o büyük savaş için 30 bin kişi tabii katılıyor o savaşa. Basit değildir 30 bin kişinin hazırlığını yapmak. O savaşta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi infaka teşvik edince Hazreti Ebubekir bütün malını getirip koyuyor. Hazreti Ömer malının yarısını getirip koyuyor. Sahabeler herkes imkanına göre getiriyor. O savaşta Hazreti Osman ya Resulullah diyor 100 deve bütün malzemesiyle beraber bana aittir diyor. Aleyhisselatü Vesselam seviniyor. Ve tabii teşvik ediyor biraz da infak için sahabelere. Ya Resulullah diyor o 100 deveyi 200'e çıkardım diyor. 200 deveyi ben donatacağım diyor. Aleyhisselatü Vesselam seviniyor. Bir de yine sahabeleri teşvik ederken ya Resulullah 300 deve oldu diyor. 300 deveyi bütün malzemesiyle beraber ben donatacağım diyor. Ve getirip 1000 dinar Resulullah Efendimiz'e veriyor. 1000 altın lira yani. Tabii o zaman dinarı 3,5-4 gram kadar olan bir şeydir. Getirip 1000 dinar veriyor. Tabii bütün bu infakı yaptıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra Osman ne yaparsa ona zarar yoktur diyor. O yapmış olduğu infaka çok seviniyor. Ve hiçbir kötü amel artık ona tesir etmeyecektir diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi rızasını gösteriyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın katılmış olduğu bütün savaşlarda Hazreti Osman da ne yapmıştır? Katılmıştır. Hiçbirinden geri kalmamıştır. Yaptığı güzel amellerden bir tanesi de Medine'ye sahabeler hicret ettikten sonra oranın suyu onlara çok ağır geliyor. Ancak Roma denen bir kuyu var. Oranın suyu temiz, güzel. Ondan işte rahatlıkla içebiliyorlardı fakat bu Yahudilerin elindeydi. Bu kuyu Yahudinin elindeydi ve bunu parayla satıyordu. Tabi meşakkatti yani sahabeler için fakirleri var, imkanı olmayanlar var. Parayla satıyor suyu. Aleyhisselatü Vesselam teşvik ediyor. Kim bu kuyu alıp da Müslümanlara şey yaparsa, sarf ederse ona cennet vardır deyince Aleyhisselatü Vesselam ya Resulullah bana aittir diyor. Gidip Yahudi'den 20 bin dirhem karşılığında satın alıyor ve Müslümanlara bağışlıyor. Zengini, fakiri herkes bu sudan içebilir, kullanabilir diyor. Böyle büyük bir ameli sahabeler yapmış oluyor. Mescid-ün Nebevi yetersiz kalınca yani Aleyhisselatü Vesselam ilk hicret ettiği zaman Mescid-ün Nebevi yapıyor. Tabi zamanla İslam'a girenler, başka dışarıdan gelenler, Müslümanların sayısı çoğalınca bu sefer mescid yetersiz kalıyor. Yetersiz kalınca büyütmek istiyorlar. Yan taraftaki arazi işte satın alınması lazım ta ki mescid büyütülsün. Hazreti Osman da böyle bir şerefe nail oluyor. Gidip o araziyi satın alıyor 25 bin dirheme satın alıyor. Ve mescide ne yapıyor? Vakfediyor. Böylece mescid de büyütülmüş oluyor. Yani İslam'dayken böyle büyük cömert olan, güzel olan amelleri olmuştur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu cennetle müjdelenmiştir. Aynı zamanda şehit olacağını da yani bahsetmiştir. İmam Müslim'de geçen rivayette Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira dağına çıkmıştı diyor. Onunla beraber Ebu Bekir, Ömer, Hazreti Osman, Talha ve Zübeyir vardı. Oradayken diyor dağ sarsıldı. Sarsınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Hira sakin ol dedi. Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık, bir de şehitler var dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dı, sıddık Hazreti Ebubekir'di, şehitler de Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Talha ve Zübeyir radıyallahu anhum. Bunlar hepsi şehit düşmüştür. Orada da şehit olacağını aleyhisselatü vesselam ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Evet. Bazı sıfatları konusunda özellikle haya konusunda hayasının çok şiddetli olduğunu beyan ederler. Tabii haya nedir? Kişinin utanmasıdır. Yani Allah'tan utanması. Allah'tan utanınca da kişi ne yapar? Takvada çok dikkat eder. Haramlara girmeme noktasında, amellerini en güzel şekliyle yapma konusunda. Çünkü Allah'tan haya ediyor. Hani Allah'tan haya edince ben nasıl hani davranmam, nasıl yapmam şeklinde çok şiddetli bir hayaya sahipti. Sahabelerde yani en güzide yani yani haya noktasında en böyle sıfatı belirgin olan sahabelerden birisi de Hazreti Osman'dı, hayada takriben öncüydü yani. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün içeride yani otururken bir yerde Hazreti Ebubekir izin istiyor, yanına giriyor, Aleyhisselatü Vesselam şeklini değiştirmiyor. Yani ayakları falan açılmış, elbisesi falan bazı yerleri biraz açılmış. Aleyhisselatü Vesselam istifini bozmuyor. Onunla konuşuyor, görüşüyor, izin alıp çıkıyor. Hazreti Osman, Hazreti Ömer izin alıyor, giriyor, onunla da konuşuyor, görüşüyor, çekip gidiyor. Sonra Hazreti Osman, ya Resulullah izin istiyor deyince, tamam diyor, izin verin. İçeri girince tabi Aleyhisselatü Vesselam kendisine çeki düzen veriyor. Elbiselerini kapatıyor, çeki düzen veriyor. Sahabeler tabi şaşırıyorlar. Hazreti Ayşe sonra soruyor, ya Resulullah diyor, niçin yani Ebu Bekir, Ömer yani yanında hani böyle yapmadın da Osman'ın yanında böyle yaptın? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ondan melekler bile haya ediyor ki ben nasıl olayım da ondan haya etmem. Melekler bile ondan haya edermiş. Böyle yüksek bir haya sahibiymiş. Evet. Yine onun sıfatlarından birisi ilim sıfatı, alim birisiydi. Kur'an-ı Kerim'in hepsi ezberdi. Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i ezberdi. Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam'la beraber sürekli bulunduğundan dolayı neydi? Alimdi. Yani sünneti çok iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen, anlamını, tefsirini, sebebin nüzulunu, hatta kendisi de söylüyor ve Abdullah bin Mesud da söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 ayet geldiği zaman bu 10 ayeti ezberlemedikçe, manalarını öğrenmedikçe ve amel etmedikçe başka sureye geçmezdik. Teker teker gelen ayetleri bu şekilde süzgeçten geçirmişler. Yani ezberlemişler, anlamışlar, amele dökmüşler. O sebeple bir surenin ezberi uzun müddet sürermiş sahabede. Çünkü teker teker bunları öğreniyorlar, fıkh ediyorlar ve amel ediyorlar. Ondan sonra intikal ediyorlar. Günümüzdeki gibi direkt oturayım şu sayfayı ezberleyeyim değil. Azar azar ezberliyor, amel ediyor, ondan sonra geçiyor. O sebeple yani büyük alimlerden birisi, yani müştehit olan alimlerden bir şahsiyetti. Hilim konusunda yani affedicilik konusunda yine öncü olan sahabelerden birisiydi. Kendisine mesela kötülük yaptıkları zaman affetme, bağışlama, yanlış yapanları bağışlama noktasında öncü bir şahsiyetti. Zaten hayatının sonunda yani şehit edildiği zaman biliyorsunuz büyük bir fitne koptu. Ve bazı fitneciler onun evini muhasara altında tuttular. Onun suyunu kestiler, eziyet ettiler. Hatta namaza bile çıkamıyordu. Hakaretler, tabii kötülemeler, iftiralar. Bütün bunlara rağmen onlardan intikam almaması nedir? Onun hilmini yani affediciliğini gösteriyor. Buna da inşallah değineceğim. Yine çok müsamahakar bir şahsiyet, ticaret erbabıdır. Yani ticaret yapan ve buna binaen de zenginleşmiş olan bir sahabedir. Aynı zamanda o zenginliği de Allah yolunda kullanmış birisi. Çok müsamahakar bir şahsiyet. Ticaretinde bu da belirli olan, belirgin olan sıfatındandı. Mesela müşteri vazgeçerse ne yapar? Zorluk çıkarmaz. Anlatıyorlar, diyorlar bir arazi satın alıyor birisinden. Fakat adam gelip parasını almıyor. Aradan müddet geçiyor, sonra o adamı görüyor, diyor ki ne oldu, niçin gelip paranı almıyorsun? Yani biz bu ticareti yaptık, artık herkes işine baksın. Ya diyor, senin yanından gittikten sonra herkes beni eleştirdi. Sen niçin böyle yaptın? Yani yapmaman lazımdı şeklinde ben de pişman oldum. Eğer ki vazgeçeceksen diyor, tamamıyla para yani yine yanımdadır. Arazi de senin arazindir. Hiçbir şey olmamış gibi davrananım. Evet diyor, yani bunu döndürsek hemen diyor. Hemen geri döndürüyor. Böyle bir kolaylık sağlıyor. Bu sadece bir rivayet. Yani bu ticaretinde, ahlakında, bütün her şeyinde görünen Müslümanlara karşı müsamahakar, muamelesinde müsamahakar. Adam pişman olursa zorluk çıkarmayan, ya şundan bir para kazanayım, böyle bir ticareti kaybetmeyeyim değil. Yani müsamaha etmesi, tam vazgeçtiyse, pişman olduysa hemen her şeyi geri döndürelim. Yumuşak huyluluğu tabii yine en belirgin olan sıfatlarındandı. Affediciliği, kendisine hata yapıldığı zaman, zulmedildiği zaman affetmesi, yani nefsi için intikam almaması yine onun en belirgin sıfatlarındandı. Hatta rivayetlere göre bir adam Yemen'den geliyor ve Hazreti Osman'ı öldürmeye kalkışıyor. Fakat başarılı olamıyor. Bu operasyonu başarısızlıkla bitiyor. Onu sahabeler yakalıyorlar. Ve ona soruyor, sen niçin beni öldürmek istedin? O da diyor ki, senin valin, Yemen'deki valin bana zulmetti. Ben de sana öfkelendim. Sen onu tayin etmişsin. İntikam almak istedim diyor. İşte diyorlar ki, ya emir-i müminin, izin ver bu adamı öldürelim. Deyince hayır diyor, bırakın diyor. Ve ona artık hani ne, hangi noktada zulmettiği şu bu istifsar ediyor. Ona göre ben konuşurum diyor. Ve onu affediyor. İntikam almıyor. Hazreti Osman'ı öldürmeye kalkışan bir kimse ne yapıyor? Affediyor. Tevazusuyla ilgili olarak halife olmasına rağmen gece vakti mesela kalktığı zaman abdeste, işte akşam gece vakti ibadete kalktığı zaman kendisi suyunu hazırlar, işte su yoksa gider bir yerlerden taşır getirir, suyunu hazırlar, abdest alır. Ona demişler, yani bu kadar hani hizmetçiler var, onlardan bir tanesini kendine tahsis etsen ya da hatta var olan hizmetçiyi kullansan, şey yapsa sana, bu kölelerden birisi işte abdest suyunu ayarlasa, yok diyor, gece diyor onların istirahat vaktidir diyor, bırak onlar istirahat etsinler. Bu da onun tevazusunu gösteriyor. Sahabelerden bir tanesine de geliyor, bineğine biniyor, arka tarafına biniyor. Yani onun için çok tabii bir, normal bir hareket, yani halife olmasına rağmen. Cesaretiyle ilgili bütün savaşlara katılması zaten diyorlar Hazreti Osman'ın cesaretini ne yapıyor, gösteriyor. Mekke'ye işte gönderilmesi, bu Hudeybe anlaşması öncesinde Rıdvan beyatının olduğu vakitte kendisinin kabul edip gitmesi onun cesaretini gösteriyor. Çünkü ölüm tehlikesi çok yüksekti. Ona rağmen gitmesi onun cesaretini gösteriyor. Aynı zamanda onu muhasara altına almış olan o zalim Müslümanlar, fasık facir olan Müslümanlar hani gelip muhasara altına alıyorlar ve sonra onu şehit ediyorlar. Orada sahabeler gelip diyorlar, işte biz seni koruyalım, 700 kişi sahabelerden şu anda 700 kişi kılıçlarıyla hazırlar. Bunları şey yapsınlar, yani def etsinler, seni korusunlar. Tabi 6000 kişi gelmiş. Basra'dan, Kufe'den, Mısır'dan 6000 kişi gelmiş. Hazreti Osman'ın evini muhasara altına almışlar. 700 kişi seni müdafaa edelim diyor. Hayır diyor, herkes evine gitsin, kimseye hakkımı helal etmem diyor. Bırakın, ben Müslümanların kanlarının akıtılmasını ben istemiyorum. Ya işte diyorlar, haber gönder, İslam ordusu gelsin, bunları kılıçtan geçirsin. Hayır diyor, benim sebebim ne? Müslümanların kanlarının akıtılmasını ben istemem diyor. Orada sahabeleri evlerine göndermesi, orada hiç çekinmeden yani tek başına kalması onun nesini gösteriyor? Şecaatini, yani cesaretini gösteriyor. Şiaların haşa gösterdikleri gibi korkak bir şahsiyet değildir, haşa. Çok sabır sahibiydi. Yani bütün imtihanlarında, ibadetinde, taatinde vesaire hayatında çok şiddetli bir, büyük bir sabıra sahipti. Hatta İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, onun kadar böyle yani sabırlı olan sahabeler çok nadirdir diyor. Onun bu fitneler zamanında, bu fitnelere rağmen yani o kadar hakaret ediliyor, iftira atılıyor, öldürmeye gelmişler. Bütün bunlara karşı yine sabretmesi, tahammül etmesi onun ne kadar büyük bir sabır üzere olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Adalet noktasında son derece adil olan bir şahsiyet. Müslümanlar arasında adaleti uygulamaya çalışan, hani Şialar şöyle tanıtıyorlar, işte Ümeyye oğullarını kayırmış, adalet uygulamamış, onlara Beytülmal'ı açmış, Müslümanları mahrum etmiş. Bunlar tamamıyla yalan olan şeyler, iftira olan şeyler. Çünkü maalesef İslam tarihinde bile Müslümanların, yani Ehl-i Sünnet'in kitaplarına bile maalesef Şiaların bazı haberleri karışmış, bazı iftiraları karışmış. Bunları bazı ulema ne yapıyorlar? Tekid edip şey yapıyorlar, tenkih yapıyorlar. Yani araştırıyorlar, inceliyorlar. Hangisi sahih, hangisi uydurma, hangisi zayıf, bunu beyan eden tarihçiler var. Ama büyük, yani tarihçilerin büyük bir kısmı geneli maalesef, hani bu konularda nasıl ki hadis konusunda da büyük muhaddisler oturup hadisleri incelemişlerse, Bukhari gibi, Müslim gibi, Tirmizi gibi, tarih olaylarını da böyle şey yapan, araştıran ulema vardır. Ama bir kısım tarihçiler de araştırmamışlar. Ve gece odun toplayan gibi maalesef rivayetleri toplamışlar. O rivayetleri de toplarken düşmanlardan gelen rivayetler de olmuş. Şialardan gelen, yalancılardan gelen, İslam düşmanlarından gelen rivayetler de olmuş. Maalesef yani İslam tarihi kitaplara da geçmiştir. O sebeple rastgele her tarihi kitap okunmaz. Ya ben şöyle bir kitapta okumuştum, Hazreti Osman böyleymiş. Bunları çokça tehdit etmek lazım. Çünkü yalanlar girmiş yani. Rastgele her işitilen, her okunan şey doğrudur anlamına gelmez yani. O sebeple onun hakkında yani çok tabii yalanlar uydurulmuş Şialar tarafından Ümeyye oğulları ile ilgili olarak. Adaletiyle ilgili olarak onun bir rivayetini getiriyorlar. Bir gün hizmetçisi bineklere işte yem verirken ona dikkat etmiyor. Bazı kötü yiyeceği verince hayvanlara zarar verecek şekilde Hazreti Osman ona kızıyor. Öfkesinden dolayı kulağını şey yapıyor, sürtüyor. Cezalandırıyor yani dikkat etmesi için. Daha sonra çok pişman oluyor. Yani o hizmetçiye ben niçin böyle amel ettim diye sonra onu çağırıyor. Diyor ki gel kısas al diyor. Ya halife diyor ne kısası diyor. Emrediyorum sana kulağımı tut diyor. İşte ya halife ya emiril müminin emrediyor ısrarlı bir şekilde kulağımı tut diyor. Hadi sürt diyor. Nasıl kulağını sürttüysem aynen sen de sürteceksin diyor. Sürtmeye başlıyor daha şiddetli diyor. Şiddetlendiriyor en son tamam diyor. Kanaat getiriyor bu kadar yeterli tamam diyor. Düşünün emiril müminin hizmetçisine ne yapıyor? Kulağını sürttürüyor kendisi yaptığı için. Hani kıyamet gününde kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmeyeyim diye affediciliği, adaleti böylece ortaya çıkmış oluyor. Hatta adaletinden bir yönü de şudur. Bu isyancılar Hazreti Osman'ın evini kuşatınca namaza bile engelliyorlar. Namaza çıkamıyor, su engellenmiş, yiyecek engellenmiş, çok kötü bir durumda. Namaza çıkamayınca aslında odur, emirül müminin odur, o namaz kıldırıyor. Bu sefer isyancılar kendi aralarından birini imam tayin ediyorlar. Çünkü biz istemiyoruz böyle bir halifeyi, azledilmesini istiyoruz diye bir imam tayin ediyorlar, namazı bu şekilde kılıyorlar. Bazı sahabeler onunla görüşebilen sahabeler diyorlar ne yapacağız? Sen hani bize imamlık yapamıyorsun. Bu isyancılar bir imam çıkarmışlar. Bir nevi hani Medine'ye el koymuşlar. Onlar namaz kılıyorlar. Nasıl yapacağız? O da diyor ki gidin onlarla beraber namaz kılın diyor. Yani cemaat namazını kılın diyor. Çünkü diyor اِنَّ الصَّلَاةَ اَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ بِهَا Yani insanların en güzel amel edecekleri şey namazdır diyor. فَاِذَا اَحْسَنَ النَّاسِ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ İnsanlar güzel davranırsa sen de güzel davran onlarla beraber ama kötülük yaparlarsa sen ondan sakın. Yani insanların yapacakları en güzel amel namazdır. O namazlara da siz de iştirak edin. Demiyor bu düşmanlar, bu faciller bunları işte kesinlikle namaz kılmayın bunlarla. Siz de ayrı bir cemaat yapın demiyor. Yani onu muhasara altına almış kişileri bile ne yapıyor? Diyor ki Müslümanlar gidin onlarla beraber cemaat namazını kılın, Müslümanlar tefrikaya düşmesin, ihtilafa düşmesinler. İbadetiyle ilgili çok abid bir şahsiyet, gecelerini genelde kıyamla çokça geçiren, gündüzlerini de çokça oruçla geçiren, sürekli vaktini Kur'an-ı Kerim'le geçiren bir şahsiyet. Allah korkusu yine son derece yüksek mertebededir. Sürekli Allah korkusundan ağlayan bir şahsiyet ve özellikle de mezarları ziyaret ettiği zaman çok şiddetli ağlarmış. Sakalları ıslanana kadar ağlarmış. Ona sormuşlar. Demişler ki cennet cehennem ayetlerini okuduğun zaman bu kadar ağlamıyorsun da kabir başına geldiğin zaman niçin daha şiddetli ağlıyorsun? O da demiş ki innel kabra evvelu menazilil ahire. Kabir demiş ahiretin ilk durağıdır, ilk menzilesidir. Fe in neca minhu feme ba'de eyser minhu. Eğer buradan başarıyla geçerse bundan sonraki daha kolaydır. Daha rahat olacak. Ama ve inlem yencu minhu eğer bundan kurtulmazsa feme ba'dehu eşed minhu bundan sonraki daha şiddetlidir. Yani kabirde azap görürse bir kişi ahirette azabı çok daha şiddetli olacaktır. İlk durak olduğu için ve ben bilmiyorum yani ilk durakta benim halim ne olacak diye bundan dolayı kabirin başında çok şiddetli ağlarmış. Çok zengin olmasına rağmen zühd hayatı yaşamıştır. Yani hem emirül müminin olması halife hem normalde zengin bir şahsiyet ama hayatı çok mütevazi, fakirler gibi yaşayan ve kazanmış olduğu malları da paraları da hep Allah yolunda harcayan şahsiyetlerden birisi. Hatta bir gün yemek veriyor sahabeye, çok böyle güzel yemekler veriyor. bir emir olarak emire yakışacak şekilde kendisi evine girip ekmekle zeytinyağı ve hatta işte sirke yiyor. Böyle bir hayatı varmış. Ve tabii sürekli yani Müslümanları kontrol eden, gece gündüz çıkıp dolaşan, Müslümanları kontrol eden, fiyatlar nasıl, çarşılardaki durumları nasıl, eksiklikleri, ihtiyaç duydukları sorunları nelerdir, tamamıyla vaktini onunla geçirmiş olan bir şahsiyet. Onun döneminde tabii büyük fetihler oluyor. İslam ordusu yine büyük başarılar kaydediyor ve onun döneminde Azerbaycan fethediliyor. Yani Rus taraflarına doğru İslam ordusu gittikçe ilerliyor. Uzak doğuya doğru yani Horasan bölgelerine doğru İslam ordusu sürekli ilerlemeye başlıyor. Öbür taraftan Afrika derinliklerine doğru İslam ordusu ilerlemeye başlıyor. Hatta Kıbrıs bile onun döneminde fethedilmiştir. İlk defa denize yani sefer çıkartılan deniz savaşı yapılma zamanı Hazreti Osman'a denk geliyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer döneminde olmamıştır. Hazreti Ömer çok çekiniyordu deniz savaşlarından ve hani boğulma tehlikesi çok yüksektir. Tehlikesi vardır, denizin tehlikesi vardır diye sahabelere izin vermezmiş. Yani savaşlarda deniz savaşına girmeleri noktasında izin vermezmiş. Hazreti Osman izin veriyor. Hazreti Muaviye ondan talep ediyor. Diyor ki yani artık şey yapsak, gücümüz, kuvvetimiz gittikçe çoğalıyor elhamdülillah. Yani gemilere falan da sahibiz. Hani artık deniz savaşlarına da çıksak ve Kıbrıs hemen yanı başımızda, orayı bir savaş düzenlesek diyor. Hazreti Osman istişare ettikten sonra destek gönderiyor ve böyle ilk defa savaş o zaman başlıyor. Deniz savaşları Hazreti Osman döneminde başlıyor. Ve onun döneminde Kıbrıs fethediliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın halası da orada vefat ediyor. O savaşa katılanlardan birisi. Tabii bu savaşa da kimseyi mecbur etmiyor. Bunu tamamıyla istek üzere bırakın diyor. Çünkü tehlikeli bir savaş. Denize çıkmak, hatta gelen hadislerde iki kat ecir alır kişi. Yani deniz savaşına çıkarsa iki kat şehit ecri alıyor. Aynı zamanda hadisleri de şunu gösteriyor. Normalde kara şehidi, hani bütün günahları affediliyor ancak kul hakkı müstesnadır. Değil mi? Kul hakkı müstesna, bütün günahlar affediliyor. Ama deniz şehidinin bütün günahları affediliyor. Kul hakkı olsun, öbür haklar olsun, hepsi affediliyor. Tehlikesi olduğundan dolayı ecri de nedir? Çok daha yüksektir. Evet. Sahabeleri bir mushaf üzerine topluyor. Biliyorsunuz farklı kıraatlar var, farklı lehçeler var. Bu ihtilaflara sebep olmuş. Sahabelerin birbirleriyle tartışmalarına, kabileler, değişik kabileler var. Kur'an kıraatında ihtilaf etmelerine sebep olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim çünkü değişik lehçeler üzerine inmiştir. Hani 7 tane mütevatir kıraat var, 3 tane de gayri mütevatir, 10 tane kıraat var. Bazı hafızlar bir de 10 kıraatı bilir, hani derler. Bu işte lehçelerdir, Kur'an-ı Kerim'de gelen lehçeler. Misal veriyorum, mesela Musa diye bir lehçe vardır, Musa diye bir lehçe vardır. Ulaike diye uzatılır, bazı şeylerde ulaike diye uzatılıyor. Buna benzer değişik lehçeler vardır yani Kureyş ve Kureyş dışındaki Araplar arasında. Bu tabii kıraatlar konusunda çok ihtilaflar yaşanıyor. Müslümanlar birbirleriyle tartışmaya başlayınca, düşmanlaşınca Kur'an-ı Kerim'i bir kıraat üzerine topluyor. Ve bir lehçe üzerine topluyor. O da Kureyş lehçesi üzerine ne yapıyor? Topluyor ki bu ihtilaf ortadan kalksın diye. Evet. Derken halifeliği tabii 12 sene sürmüştür. En uzun halifeliği süren Hazreti Osman'dır. 12 sene geçmiştir. Tabii İslam düşmanları sürekli ne yapmışlardır? Yani düşmanlıklarını sergilemişlerdir. Bu Müslümanları biz nasıl yıkarız? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şehit etmek istediler, başaramadılar. Hazreti Ebu Bekir'i ortadan kaldırmak istediler, başaramadılar. Hazreti Ömer'i şehit ettiler. Şehit ettiler fakat İslam'ı, yani Müslümanlar yine güçlüydü. Devlet yine gücünü muhafaza ediyordu. Bu sefer özellikle Yahudiler, münafıklar, İslam düşmanları ne yapmışlardır? Müslümanlar arasına fitneyi, fesadı sokmuşlardır. Özellikle onun döneminde Abdullah bin Sebe adında Yahudi aslında birisi. Aslen kendisi Yahudidir, Müslüman olduğunu ızhar ediyor, gösteriyor. ama gerçekten Müslüman olmamıştır. O çok büyük fitneler yayıyor. İşte Hazreti Osman için diyor ki adil değildir. Emevi ailesine işte peşkeş çekmiş Beytülmal'ı yürütemiyor. İşte valileri çok zalimdir. Şu oldu, bu oldu işte. Yani Beytülmal'dan paralar çalındı. Böyle büyük büyük iftiralar. İşte hilafete en layık olan Hazreti Ali'dir. Onun hakkı yendi. Şu oldu, bu oldu diye büyük büyük fitneler yayıyor. İslam düşmanları tabii her tarafta fitneler yayınca başarılı oluyorlar. Ve İslam alemi artık kaynamaya başlıyor. Allah'ın takdiri Hazreti Osman dönemine de geliyor. Evet. Tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiştir. Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayet ettiği hadiste, İmam Müslim'de geçiyor. Bir gün bir bahçede iken, o bahçenin de kapısı var, duvarı kapısı var. Hazreti Ebu Bekir izin istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Resulullah, Ebu Bekir izin istiyor. Aç diyor ona ve onu cennetle müjdele diyor. Bir kuyuya da ayaklarını sarkıtmış, suya sarkıtmış. Hazreti Ebu Bekir geçip onun yanında oturuyor. Sonra Hazreti Ömer gelip izin istiyor. Ona da kapıyı aç ve onu da cennetle müjdele diyor. O da geçip Aleyhisselatü Vesselam yanında oturuyor. Sonra Hazreti Osman izin istiyor. Gelip söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki git ona da izin ver. Bir de ki sana bir musibet de gelecektir. Bir fitne yani de gelecektir. Onu da ona haber ver diyor. Ona cennetle de müjdele. Gidip ona haber veriyor. İzini de şey verince Allahul Müstaan diyor. Allah bize yardım etsin diyor o fitnede ve bu fitne tabii Hazreti Osman döneminde vuku buluyor. Basra ehli, Kufe ehlinden ve Mısır ehlinden özellikle yani toplumun en böyle düşük insanları, fasık insanları, kötü insanları özellikle bu fitneye kapılıyorlar. Ve o kadar çok Hazreti Osman'ın gıybetini ediyorlar ki iftiralar hakkında konuşuyorlar ki çok nefret etmeye başlıyorlar. Ve planlı olarak planlı bir şekilde Medine'ye gidiyorlar. Sözde hacca gitme şeyindeler sözde fakat Hazreti Osman'ın evini kuşatıyorlar. Ve diyorlar ki halifeliği bırakacak diyorlar. Buna layık değildir. Bu şöyle yapmış, böyle etmiş diye büyük bir fitne koparmışlar. Tabii bu fitneler tabii durmuyor. Allah'ın takdiri, Allah'ın imtihanı. Hazreti Osman bir taraftan düşünüyor. Tenezzül etse bir çeşit, tenezzül etmese başka bir çeşit. Bunları nasıl yapacağız? Sahabeler bazıları diyorlar işte İslam ordusunu çağır bunları kılıçtan geçirsin. Öbür sahabele geliyorlar işte seni koruyalım kılıçlarıyla. Her seferinde ama Hazreti Osman İslam ümmetini düşünüyor. Hani çok kanlar dökülmesin, çok Müslümanlar arasında tefrika olmasın. Buna sabredeceğim diyor. Tahammül edeceğim velev ki benim ölümümle bitmiş olsa da tahammül edeceğim diye karar alıyor. Tabii bu olaylar büyüyünce çok sıkıntılar tabii yaşanıyor. Hatta yiyeceği kesiyorlar, suyu kesiyorlar ondan. Çok eziyetler edince Abdullah bin Ömer'le danışıyor ve diyor ki sen ne dersin diyor. Nasıl yapayım diyor. Abdullah bin Ömer diyor ki eğer ki halifeliği bırakacak olursan dünyada ne kadar yaşarsın? Ebedi kalır mısın diyor. Yok diyor ebedi kalamam diyor. Yani şurada sayılı belki birkaç gün de belki birkaç ay belki birkaç sene yani yine ölüm vardır. Peki bırakmazsan en fazla ne olur diyor. Seni öldürmekten daha fazla bir şey yapabilirler mi? Yok diyor daha fazla bir şey yapamazlar. Ya emir-ül müminin sakın sakın bu adi insanlara itaat etme diyor. Eğer ki sen hilafeti bırakacak olursan Allah'ın sana giydirmiş olduğu bu elbiseyi çıkarmış olacaksın. Ve bunlar için ümmet için kötü bir örnek olacaksın. Bundan sonra hangi Müslümanlar bir halifeye kızacak olurlarsa gelip onu ne yapacaklar? Rahatlıkla indirecekler. Ve hatta onu öldürecekler. Yani böyle bir oyun haline, bir oyuncak haline gelmesin bu hilafet. Bunun bir ciddiyeti vardır. Bir vakarı vardır. Hani kesinlikle tavsiye etmem diyor. Yani tenezzül etmeni. Allah senden razı olsun. Ben de zaten böyle niyetlenmiştim ve beni daha bir sebat ettirdin diyor. Ve tabii onları ikna etmeye çalışıyor, nasihat ediyor. Olayları çözmeye çalışıyor fakat fitneler çok büyük maalesef. Bir türlü ikna olmuyorlar. İslam ordusunun gelmesine de izin vermiyor. Müslüman kanları dökülmesin diye Hazreti Osman'ın tabii fedakarlığıdır. Müslümanlara bir şey olmasın. Ve en son evine saldırıp onu tabii şehit ediyorlar. Şehit ettikleri zaman oruçlu imiş. Kur'an-ı Kerim okurken tabii yaşlı 82 yaşına gelmiş. O yaşında girip içeri gelip onu Şehit ederken, vururken tabii hanımı da şey yapmış. Onları engellemeye çalışmış, onlara da vurmuşlar. Ve kınamıştır yani onları. Siz onu öldürseniz vallahi o kimse oruçlu olan ve gecelerini ibadetle geçiren bir kimsedir. Yani bunun hesabını nasıl vereceksiniz diye tabii ona hançerle vurunca kanı akıyor. Kanından da bir damla Kur'an, yani Kur'an-ı Kerim'e de isabet ediyor. İsabet ettiği bir ayete de bir damla isabet ediyor gene rivayette. O ayette feseyekfikehumullah ve huves-semiul alim, Allah onlara karşı sana kafi gelecektir. Yani senin hakkını onlardan alacaktır manasında. Ve Allah-u Teala işiten ve bilendir. Ayetine bir damla kanı ne yapıyor? İsabet ediyor. Abdülmelik İbni Umeyr diyor ki vallahi diyor ben o Hazreti Osman'ın katlinde yani iştirak etmiş olan kimselerin normal ölmediklerini gördüm diyor. Bunlar sürekli kötü şekillerde bunlar can verdiler. Ya savaşlarda ya kötü şekillerde yani bazı yani suikastlarla bazı olaylarla bunlar normal ölüm yaşamadılar. Hepsi kötü bir şekilde öldüler. İbn-i Sirin rahimahullah diyor ki ben Kabe'nin etrafında tavaf ediyordum. Baktım ki evin etrafında bir adam tavaf ediyor ve diyor ki Rabbi gfirli ve la azunnuke tef'al. Allah'ım beni affet ama affedeceğini de ben zannetmiyorum diyor. Tabi İbn-i Sirin diyor ben şaşırdım. Adama dedim ki bir dakika ey adam dedim. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kabe'nin etrafında tavaf ederken Hacerul Esved'in yanında. Sen nasıl bir söz söylediğinin farkında mısın Rabbul Alemine? Allah'ım beni affet ama affedeceğini de ben zannetmiyorum. Niçin böyle diyorsun? Sen benim neler yaptığımı sen bilmiyor musun demiş. Sen ne yaptın demiş. Demiş Hazreti Osman hakkında fitneler çıktığı zaman o kadar nefret ettim ki Hazreti Osman'dan yemin ettim dedim vallahi gidip Hazreti Osman'ın yüzüne tokat vuracağım. Yani halife olmasına rağmen. O kadar diyor nefret etmiştim ondan. Ve Hazreti Osman'ın işte muhasara altında olduğunu işitince ben de gittim oraya. Sonradan duydum ki şehit etmişler. O eve ben de girdim sözde işte hani üzüleceğim. Yani insanlar beni öyle zannediyor Müslümanlar. Hani üzülüyorum diye içeri bu şekilde girdim. Onun ölü haline diyor ben tokat attım diyor. Tokat attıktan sonra da diyor o günden sonra elimi kaldıramadım. Aha bak diyor benim elim tahta gibi. Artık eli işlemiyor. Allah-u Teala felç etmiş elini. İşte buna binaen de diyor Allah-u Teala beni affedeceğini ben zannetmiyorum. Yani ben nasıl böyle bir günaha girdim. Hazreti Osman tamamıyla yani şeymiş bu konuda suçsuzmuş. Tamamıyla iftiralarla, fitnelerle biz onun hakkında böyle kötü bir duruma düştük demiştir. Evet. Bu şekilde Hazreti Osman hayatını tamamlamıştır ve onun hilafeti bitmiştir. 82 yaşında şehit olduktan sonra tabii bu fitneler İslam aleminde büyümüştür. Hazreti Osman'ın tabii şehit edilmesiyle sahabeler son derece üzülmüşler. Yani böyle önemli bir şahsiyet, böyle güzel bir şahsiyetin. Evet bazı zaafları var da her bir insanın zaafı olduğu gibi. Yani Hazreti Ebubekir kadar, Hazreti Ömer kadar bu kadar başarılı olamamıştır. Kendisi de zaten eleştiren Abdurrahman bin Avf onu eleştiriyor. Diyor ki vallahi eleştirdiği nokta diyor ki sen Hazreti Ömer kadar olamadın diyor. Vallahi diyor doğru ben yapamadım ama vallahi sen de onun kadar olamazsın diyor. Yani o ayrı bir şahsiyetti. Ben de olamam, sen de olamazsın diyor onun gibi. Yani herkesi olduğu hal üzere kabul etmek lazım. Evet Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi bu kadar hani başarılı, bu kadar yüksek başarı üzere değildi. Yani sıfatları bu kadar değildi ama o da en güzel şekliyle hilafeti en azından 12 sene yine ne yapmıştır? Yürütmüştür. Hulefe-i Raşidinden addedilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam boşuna demiyor. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ El-Mehdiyyin. Hani Raşid halifelerimin sünnetine ve hidayet üzere olan halifelerimin sünnetine sarılmanızı tavsiye ederim. Eğer ki onun gidişatı kötü olmuş olsaydı Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmezdi. Hem onu Raşid halifelerden Aleyhisselatü Vesselam addediyor, hem sünnetine sarılmamızı emrediyor, hem de Raşid'di yani doğru amel eden bir de hidayet üzere olduğunu söyleyen. Bir de hani hadiste diyor Aleyhisselatü Vesselam, benden sonra hilafet, peygamberlik yolu üzere 30 sene sürecektir. Ondan sonra saltanata dönüşecektir. Bu da gösteriyor ki Hazreti Osman'ınki peygamberlik yolu üzereydi. Bütün bunlar nedir? Onun hakkında kötü konuşan ve özellikle Şialara karşı da nedir? Tamamıyla davaların tamamıyla batıl olduğunu gösteriyor. Evet, onun şehadetinden sonra o kadar büyük fitneler koptu ki, çünkü Müslümanlar genel anlamda çok üzüldüler. Ve bir kısım sahabeler Hazreti Ali'ye tabi beyat ettikten sonra, inşallah gelecek derste Hazreti Ali'yi anlatacağım. Bir kısmı da beyat etmemiştir. Sebebi Hazreti Osman. Vallahi onun katilleri bir an önce yakalanmadan ve Allah'ın hükmü onlar hakkında infaz edilmediği müddetçe biz beyat etmeyeceğiz. Bu ya yapılır hemen direkt halife yani tarafından, ya da yapılmazsa biz yapacağız diye hani oradan kargaşa çıkıyor, Müslümanların bölünmesine, parçalanmasına sebep oluyor. Velhasıl Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra büyük kargaşalar artık İslam aleminde vuku bulmuştur. Allah'ın bir imtihanıydı ve ümmet orada parçalanıyor. Sünnesi, Şiası, ondan sonraki fırkalar, haricileri, mürciyesi, bilmem nesi derken o zamandan sonra yavaş yavaş bu gruplar beliriyor. Evet, inşallah bu kadarla iktifa edelim. Rabbim bizlere de böyle güzel sıfatları bizlere de nasip eylesin.